Bu kitap, 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren İris Gür. Eserin adı Baltazar. Yazarı Anatol Frans. Türkçe'ye çeviren Tozan Alkan. Türü öykü. Pencere Yayınları. 1. baskı Mart 2002. ISBN numarası 975-8460-36-6. Bu kitap 133 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Temmuz 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Çok sevmek yeterli değil, sevilmek de gerek. Büyük bir aşk iyidir kuşkusuz ama karşılıklı bir aşk en iyisidir. Yaşayacağınız aşklar büyük bir aşk olduğu kadar karşılıklı bir aşk da olsun. Hiçbir şey eksik olmasın hoşgörüde. Acıma da olsun biraz. Sizler gençsiniz, güzelsiniz, iyisiniz. Ama sizler insansınız ve bu nedenle yoksunluklara mahkumsunuz. Bu nedenle birbirinize duyduğunuz duygular arasında acıma duygusu yoksa bu duygular sizin genel yaşamınızın koşullarına uygun olmayacaktır. Bu duygular kara, yağmura karşı dayanıksız şölen giysilerine benzer. Gerçek sevgi, birini güçsüzlükleriyle birlikte, yoksulluğuyla birlikte sevmektir. Hoş görmek, özür dilemek ve teselli etmek. İşte aşkın bilimi. Anatol Frans'ın bütün yapıtlarını yayınlama programı çerçevesinde Penguenler Adası, Thais, Kraliçe Pedagog Kebapçısı, Dostumun Kitabı ve Ermiş Kler Kuyusu yayınlanmıştır. Yazarın öteki yapıtları yayın evimizin programına uygun olarak yayınlanacaktır. Baltazar. Doğu hemen hemen büyük krallara sahipti. Tertullianus. O zamanlar eski Yunanlıların Saracın adını verdikleri Baltazar, Habeşistan kralıydı. Kara ama güzel yüzlüydü. Yalın düşünüşlü ve yüce gönüllüydü. 22 yaşında saltanatının 3. yılında Saba Melikesi Belkıs'ı ziyarete gitti. Rahip Sembobitis ile hadım ağası Menkera da ona eşlik ettiler. Tarçın, mür, altın tozu ve fil dişleri taşıyan develer de onları izliyordu. Sembobitis yol boyunca Baltazar'a gezegenlerin etkileri ve taşların özellikleri hakkında bilgiler verdi. Menkera ise ona ilahiler okudu. Ama Baltazar bunları dinlemiyor, ötelerde dik kulaklarıyla kumlara kıç üstü oturmuş küçük çakalları seyrederek eğleniyordu. Baltazar ve ona eşlik edenler 12 günlük bir yürüyüşten sonra güllerin kokusunu aldılar ve sabahın şehrini çevreleyen bahçelere doğru yöneldiler. Burada çiçekli nar ağaçlarının altında dans eden genç kızlarla karşılaştılar. Rahip Sembobitis, dans bir duadır dedi. Hadım ağası Menkera, bu kadınlar dedi, çok büyük bir bedel karşılığında satılıyorlar. Şehre girdikten sonra önlerine çıkan dükkan, sundurma ve depoların büyüklüğüne ve buraları dolduran malların çokluğuna hayran kaldılar. Uzunca bir zaman yük arabaları, hamallar, eşekler ve eşekçilerle dolu sokaklarda yürüdüler ve ansızın mermer surları, lal rengi çadırları, altın kubbeleriyle Belkıs'ın sarayını karşılarında buldular. Saba Melikesi onları kokulu suları duru bir çağaltıyla inciler gibi dökülen fıskiyelerin serinlettiği bir avluya aldı. Kraliçe ayakta, değerli taşlarla süslü giysisiyle gülümsüyordu. Onu gören Baltazar büyük bir şaşkınlık içindeydi. O, düşte gördüğünden daha tatlı, daha arzu doluydu. Sembobitis, Efendimiz dedi usulca, Melike ile ticari anlaşmayı halletseniz. Menkera, dikkatli olun Efendimiz diye ekledi. Onun erkekleri kendisine aşık etmek için büyü yaptığı söyleniyor. Rahip ve hadım ağası saygıyla eğilerek çıktılar. Belkıs ile baş başa kalan Baltazar konuşmaya çalıştı, ağzını açtı ancak ağzından tek bir sözcük bile çıkmadı. Kraliçe sessizliğime kızacak diye geçirdi içinden. Ama Melike gülümsemesini sürdürüyordu. Kızmış gibi bir hali yoktu. İlk konuşan Melike oldu ve ezgili bir sesle "Hoş geldiniz, yakınıma geliniz" dedi. Ak bir ışık huzmesini andıran parmağıyla Baltazar'a yerdeki lal rengi minderleri gösterdi. Baltazar oturdu, derin bir iç çekti ve elleriyle birer minder kavrayıp birden haykırdı. "Hanımefendi, şu iki minderin size düşman iki büyük dev olmasını isterdim. Hazır boyunlarını kırmışken." Bunu söylerken minderleri ellerinin arasında öyle bir sıkmıştı ki minderin yüzü patladı ve beyaz bir kuş tüyü bulutu yükseldi. Küçük tüylerden biri bir an havada uçuştu, ardından Melike'nin göğsüne düştü. Belkıs kızararak, "Efendimiz," dedi, "neden devleri öldürmek istiyorsunuz?" Baltazar, "Çünkü size aşığım," diye yanıtladı. Belkıs, "Söyleyin bana," diye sordu, "ülkenizde kuyu suları güzel midir?" Baltazar şaşırmıştı. "Evet," diye yanıtladı. Belkıs devam etti, "Habeşistan'da kuru meyve reçeli nasıl yapılır, onu da öğrenmek isterim." Kral yanıt veremiyordu. Belkıs ısrar etti, "Söyleyin, beni memnun etmek için söyleyin." Baltazar belleğini zorladı ve Habeş aşçıların ballı ayva reçelini nasıl yaptıklarını açıklamaya başladı. Ama Belkıs onu dinlemiyordu. Ansızın Baltazar'ın sözünü kesti. "Efendimiz, sizin Candace kraliçesine aşık olduğunuz söyleniyor. Bana doğruyu söyleyin, o benden daha mı güzel?" Baltazar Belkıs'ın ayaklarına kapanarak, "O sizden daha mı güzel hanımefendi?" diye haykırdı. "Mümkün mü bu?" Kraliçe devam etti. "Gözleri mi, ağzı mı, yüzü mü, göğsü mü?" Baltazar kollarını ona doğru uzatarak haykırdı. "Boynunuza düşen şu küçük tüyü almama izin verin, ben de size Bilge Sembobitis ve hadım ağası Menkera ile birlikte krallığımın yarısını vereyim." Fakat Belkıs ayağa kalktı ve aydınlık bir gülümseyişle uzaklaştı. Rahip ve hadım ağası döndüklerinde efendilerini düşünceli bir halde buldular. Bu alışılmış bir durum değildi. Sembobitis, "Efendimiz, ticari anlaşma iyi bir şekilde sonuçlanmadı mı?" diye sordu. Baltazar, o gün akşam yemeğini sabah melikesiyle birlikte yedi ve hurma şarabı içti. Belkıs bir yandan yemeğini yerken, "Candace kraliçesinin benim kadar güzel olmadığı doğru mu?" diye sordu. Baltazar, "Candace kraliçesi siyahtır," diye yanıtladı. Belkıs, Baltazar'a dikkatle baktı ve "Çirkin olmadan da kara olunabilir," dedi. Kral, "Belkıs," diye haykırdı. Başka da söz söylemedi. Melike'yi kollarından çekerek dudaklarını onun alnına yapıştırdı. Melike ağlıyordu. Baltazar, dadıların yaptığı gibi ezgili, yumuşak bir sesle usulca konuştu Melike ile. Ona "küçük çiçeğim, küçük yıldızım" diye hitap etti. "Niçin ağlıyorsunuz?" dedi. "Ağlamamanız için ne yapmalı? Eğer bir isteğiniz varsa söyleyin bana, yerine getireyim." Kraliçe artık ağlamıyor, düşünceli duruyordu. Baltazar, arzusunu söylemesi için uzun süre Melike'ye ısrar etti. Sonunda Melike, "Korkmak istiyorum," dedi. Baltazar'ın bunu anlamadığını gören Melike, ona uzun zamandan beri bilinmeyen tehlikeler peşinde koşmak istediğini ama yapamadığını, çünkü sabah insanlarının ve tanrılarının gözlerini kendisinden ayırmadıklarını açıkladı. İçini çekerek, "Gece boyunca içime işleyen korkunun soğuk güzelliğini hissetmek isterdim," diye ekledi. "Dehşetten saçlarımın diken diken olmasını isterdim. Öyle güzel olurdu ki korkuyu yaşamak." Kollarını siyah kralın boynuna doladı ve yalvaran bir çocuğun sesiyle, "İşte gece oldu," dedi. "Kılık değiştirip şehirden kaçalım, ister misiniz?" Kral razı oldu. Kraliçe hemen pencereye koştu. Pencerenin kafesinden meydana doğru baktı. Bir dilenci saray duvarlarının dibinde yatmış dedi. Ona giysilerinizi verin ve karşılığında ondan deve kılından yapılmış başlığını ve örtündüğü değersiz kumaşı isteyin. Hadi çabuk olun, ben hazırlanıyorum. Sevincini göstermek için ellerini çırparak yemek odasından dışarı koştu. Baltazar altın işlemeli gömleğini çıkardı. Dilencinin giysisini giydi, gerçek bir köle gibi olmuştu. Az sonra tarlalarda çalışan kadınların dikişsiz mavi giysisine bürünmüş olan Melike göründü. Gidelim dedi. Baltazar'ı dar koridorlardan tarlalara açılan küçük bir kapıya doğru sürükledi. Gece karanlıktı. Belkıs gecenin içinde küçücüktü. Belkıs Baltazar'ı şehrin hırsızları ve hamallarının orospularla bir araya geldiği meyhanelerden birine götürdü. Burada ağır bir hava içinde, berbat bir lambanın ışığı altında bir masada oturmuş bir kadın ya da bir bardak içki içen, yumruk yumruğa bıçak bıçağa kavga eden ve sıkılı yumruklarıyla masaların altında horulayan kaba insanlar gördüler. Meyhaneci çuvallara dayanmış, çekinerek göz ucuyla ayyaşların kavgasını izliyordu. Kirişlerden sarkan tuzlu balıkları gören Belkıs arkadaşına, "Havanda dövülmüş soğanla bu balıklardan bir tane yemek istiyorum," dedi. Baltazar ona balık servisi yaptı. Belkıs balığı yedikten sonra Baltazar üzerinde hiç parası olmadığını fark etti. Pek fazla kaygılanmadı ve hesabı ödemeden çıkmayı düşündü. Ama meyhaneci onlara "İğrenç, aşağılık köleler, budala eşekler," diye bağırarak önlerini kesti. Baltazar bir yumrukta onu yere serdi. Ayyaşların çoğu bıçaklarını çekip bu iki yabancının üzerine çullandı. Soğan dövmekte kullanılan dev bir havan tokmağını kapan Baltazar saldırganlardan ikisini öldürdü ve ötekileri geri püskürttü. Bu sırada yanında büzülmüş olan Belkıs'ın bedeninin sıcaklığını hissediyordu. Baltazar'la baş edememelerinin sebebi buydu. Yaklaşmaya cesaret edemeyen meyhanecinin arkadaşları dükkanın arkasından Baltazar'ın üzerine yağ külekleri, taslar, yanan lambalar ve hatta içinde tüm bir koyunun pişirildiği kocaman bir bronz kazan fırlattılar. Kazan korkunç bir gürültüyle Baltazar'ın kafasına indi ve kafasını yardı. Baltazar bir an şaşkın kala kaldı. Ardından gücünü toplayarak kazanı onlara öylesine sert bir şekilde geri attı ki kazanın ağırlığı neredeyse 10 katına çıktı. Kazanın düşmesinin çıkardığı sese işitilmedik çığlıklar ve ölümün hırıltıları karıştı. Sağ kalanların düştüğü dehşetten yararlanan ve Belkıs'ın yara almış olabileceğinden kaygı duyan Baltazar, Belkıs'ı kollarının arasına aldı. Birlikte karanlık ve ıssız ara sokaklardan kaçtılar. Toprağa gecenin sessizliği sardı. Kaçaklar, karanlıkta kendilerini izleyen ayyaşların ve kadınların gittikçe azalan uğultularını işitiyorlardı. Az sonra Baltazar'ın alnından Belkıs'ın göğsüne düşen kan damlalarının çıkardığı sesten başka bir ses duymayacaklardı. Melike, "Sizi seviyorum," diye fısıldadı. Bir buluttan çıkan ay, Belkıs'ın yarı kapalı gözlerindeki ıslak ve ak parıltıyı Baltazar'ın görmesini sağladı. Kurumuş dere yatağına indiler. Birden Baltazar'ın ayağı yosunda kaydı, sarmaş dolaş yere düştüler. Tadına doyulmaz, uçsuz bucaksız bir boşluğun içinde buldular kendilerini. Onlar için fanilerin dünyası varlığını yitirmişti. Gün ağarırken kayaların oyuklarından su içmek için ceylanlar indiğinde onlar hala zamanın unutulduğu bu hoş anı, uyumu ve uzamı tatmaktaydılar. Bu sırada oradan geçmekte olan eşkıyalar yosunlar üzerinde yatan iki sevgiliyi gördüler. "Zavallılar," dedi eşkıyalar, "gençlikleri ve güzellikleri yüzünden onlara büyük bir bedel ödeteceğiz." Yanlarına yaklaştılar, onları zincire vurup bir eşeğe bağladılar ve hep birlikte yola koyuldular. Zincire vurulmuş Baltazar, eşkıyalara ölüm tehditleri savurdu. Sabah serinliğinde titreyen Belkıs ise görünmeyen bir şeylere gülümsüyor gibiydi. Günün ısındığı hissedilinceye kadar ürkütücü ıssızlıklarda yürüdüler. Eşkıyalar tutsaklarını çözüp yan yana bir kayanın gölgesine oturttuklarında güneş yükselmişti bile. Eşkıyalar önlerine küflü bir ekmek parçası attılar. Baltazar almaya tenezzül etmedi. Ama Belkıs doymak bilmezcesine yedi. Belkıs gülüyordu. Eşkıyaların elebaşısı ona neden güldüğünü sorunca, "Tümünüzü astıracağım için gülüyorum," diye yanıtladı. Elebaşı, "Gerçekten mi?" diye bağırdı. "Senin gibi bir çanak yıkayıcısının ağzından çıkan ne tuhaf bir söz bu tatlım. Kuşkusuz çapkın kara sevgilinin yardımıyla astıracaksındır bizi." Bu aşağılayıcı sözler üzerine Baltazar büyük bir öfkeye kapıldı. Eşkıyanın üzerine atıldı ve boynunu öyle bir sıktı ki eşkıya neredeyse boğuluyordu. Fakat eşkıya bıçağını çekip Baltazar'ı karnından yaraladı. Zavallı kral yere yuvarlanırken acı içinde Belkıs'a bakıyordu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 12.